Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. James C. Scott'ın Seeing Like a State adlı kitabı. Devletlerin toplumu nasıl gördüğünü ve bu bakışın neden sık sık yıkıcı sonuçlar doğurabildiğini inceleyen siyaset bilimi. Tarih ve antropolojiyi birleştiren bir kurgu dışı çalışmadır. Kitabın tam alt başlığı, insanlık durumunu iyileştirmeyi amaçlayan bazı projelerin neden başarısız olduğunu sorar. Scott, sorunun yalnızca kötü niyet olmadığını gösterir. İyi niyetli yöneticiler ve uzmanlar da karmaşık hayatları ölçülebilir, sınıflandırılabilir ve merkezden yönetilebilir şemalara indirgediklerinde ağır hatalar yapabilir. Soyadlarının, ölçülerin, kadastro kayıtlarının, şehir planlarının ve tarımsal düzenlerin standartlaştırılması devlete uzaktan yönetme gücü verir. Ancak bu düzen yerel farklılıkları görünmez kılabilir. Scott'ın temel karşı kavramı metistir. Yani insanların deneyimle kazandığı, yazılı kurallara bütünüyle sığmayan pratik bilgi. Kitap, merkezi planlamayı peşinen reddetmekten çok, planın sınırlarını, zorlamanın risklerini ve yerel bilgiye kulak vermenin gereğini tartışır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, devletin toplumu okunabilir kılma isteği, Scott'a göre modern devlet. Vergi toplamak, askerlik düzenlemek, mülkiyeti kayıt altına almak ve hizmet sunmak için nüfusunu ve kaynaklarını okunabilir hale getirmek ister. Okunabilirlik, karmaşık yerel hayatın merkezi idarenin anlayabileceği sade kategorilere çevrilmesidir. Sabit soyadları, ortak ölçü birimleri, standart dil, nüfus sayımı ve tapu kayıtları bu sürecin araçlarıdır. Bunlar kendiliğinden anlamsız uygulamalar değildir. Örneğin bir deprem sonrasında yardımın dağıtılması adres ve nüfus kayıtları olmadan çok daha zor olabilir. Fakat Scott'ın uyarısı idari şemanın gerçekliğin kendisi sanılmasıdır. Bir köyde arazi kullanımı, akrabalık ilişkileri, mevsimsel geçiş hakları ve karşılıklı yardımlaşma resmi bir parsel haritasına tam olarak sığmayabilir. Harita, yöneticinin görmesini kolaylaştırır ama sakinlerin fiilen nasıl yaşadığını eksik gösterir. Türkiye'de de imar planları, mahalle dokusu veya kırsal müşterekler tartışılırken benzer gerilimler görülebilir. Ölçülebilen unsur ile değerli olan unsur aynı değildir. Scott, devletin basitleştirmelerinin kaçınılmaz olabileceğini kabul eder. Ancak kararların yalnızca bu basitleştirmeler üzerinden verilmesinin yönetimi gerçek hayattan kopardığını savunur. İkinci olarak, otoriter yüksek modernizm ve planlama coşkusu, kitabın merkezindeki yüksek modernizm, bilimsel bilgi. Teknik uzmanlık ve düzenli tasarım yoluyla toplumun baştan kurulabileceğine duyulan aşırı güvendir. Bu anlayış, karmaşıklığı çözülmesi gereken bir kusur. Çeşitliliği ise verimliliğin önündeki engel gibi görebilir. Scott, özellikle 20. yüzyılın büyük toplumsal mühendislik girişimlerinde bu zihniyetin etkisini izler. Düz çizgili kentler, tek tip üretim düzenleri. Yeniden yerleştirme programları ve kolektifleştirme projeleri insanları planın değişkenleri olarak ele alma eğilimi taşır. Sorun, uzmanlığın varlığı değil, uzmanlığın yanılmaz kabul edilmesidir. Bir merkez, ayrıntılı bir plan hazırlayabilir fakat her bölgenin toprağını, iklimini, geçim stratejisini ve sosyal bağını aynı derinlikte bilemez. Scott, felaketlerin yüksek modernist fikirden tek başına doğmadığını da vurgular. Bunun için zorlayıcı devlet kapasitesi, otoriter siyaset ve plana karşı çıkabilecek sivil yapıların zayıflığı gerekir. Böyle bir ortamda yanlış tasarım düzeltilemez çünkü itiraz edenler dinlenmez. Bu çerçeve kitabı teknoloji ya da bilime karşı bir metin olmaktan çıkarır. Asıl mesele denetlenebilir, geri bildirim alan ve gerektiğinde geri adım atabilen bir planlama düzeni kurmaktır. Üçüncü olarak metis. Yerel deneyimin vazgeçilmez bilgisi, Scott'ın metis dediği şey, insanların belirli koşullarda çalışarak geliştirdiği pratik, esnek ve çoğu kez örtük bilgidir. Bir çiftçinin tarlasındaki su tutan noktaları bilmesi, bir balıkçının mevsimsel akıntıları sezmesi ya da bir mahallenin sakinlerinin hangi sokağın hangi saatlerde nasıl kullanıldığını tanıması, metise örnektir. Bu bilgi bilim dışı olduğu için değil, her yere aynı biçimde taşınamadığı için resmi planlara zor sığar. Bir yönetmelik, genel ilkeleri açıklayabilir ama istisnalarla dolu gündelik durumlarda ne yapılacağını bütünüyle tarif edemez. Scott, tarım, ormancılık ve yerleşim politikalarındaki başarısızlıkları bu kopuşla ilişkilendirir. Merkez, örneğin ormanı kereste miktarı üzerinden düzenli bir ağaç dizisi olarak görebilir. Oysa yaşayan orman, toprak yapısı, böcekler, mantarlar, farklı bitkiler ve yerel kullanım biçimleriyle ayakta duran bir ekosistemdir. Tek bir hedefe göre sadeleştirme, kısa vadede denetimi artırsa da uzun vadede kırılganlık yaratabilir. Metis'i romantikleştirmemek de gerekir. Yerel gelenekler adaletsiz veya dışlayıcı olabilir. Scott'ın güçlü noktası, yerel uygulamaları kusursuz ilan etmek değil, planın uygulandığı insanların bilgisini karar sürecinin zorunlu bir parçası saymaktır. Dördüncü olarak, ormanlardan şehirlere, düzenin görünmeyen maliyetleri, Scott, soyut tezini somut alanlarda sınar. Bilimsel ormancılık örneği, devletin doğayı yönetilebilir bir envantere dönüştürme arzusunu açık biçimde gösterir. Çeşitli türlerden oluşan orman yerine, büyümesi ve verimi kolay hesaplanan tek tip ağaçlandırma tercih edildiğinde ilk bakışta düzen ve hesap kolaylığı sağlanır. Ancak ekolojik ilişkiler ihmal edildiği için toprak yorgunluğu, hastalıklar ve verim kaybı ortaya çıkabilir. Benzer mantık şehir tasarımında da görülür. Setfelle çizilmiş geniş caddeler, resmi denetim, ulaşım veya askeri hareket açısından avantajlı olabilir. Buna karşılık insanların gündelik ihtiyaçlarla oluşturduğu sokaklar, küçük işletmeler, karşılaşma alanları ve gayri resmi ulaşım yolları planın öngörmediği işlevler taşır. Scott'ın eleştirisi, düzenli şehirlerin mutlaka kötü olduğu değildir. İstanbul gibi tarihsel olarak katmanlı kentlerde de görüldüğü üzere ulaşım, altyapı ve afet güvenliği için ortak kurallar gereklidir. Fakat planlama yalnızca kuş bakışı görünüşe ve sayısal hedeflere bağlanırsa, yaşanan mekanı gözden kaçırır. Kitap bu nedenle estetik düzen ile toplumsal işleyiş arasındaki farkı öne çıkarır. Dışarıdan rasyonel görünen bir tasarım, kullanıcıların uyum sağlama yollarını yok ettiğinde işlevsiz hale gelebilir. Son olarak, başarısızlığı önlemek için geri bildirim, çoğulluk ve sınır, seeing like a state, devletin hiçbir zaman plan yapmaması gerektiği sonucuna varmaz. Scott'ın yaklaşımı daha çok, büyük müdahalelerin hangi koşullarda tehlikeli hale geldiğini ayırt etmeye yardım eder. İlk koşul, planın geçici ve düzeltilebilir olmasıdır. Uygulama beklenmedik sonuçlar veriyorsa, kurumlar bunu hata olarak kabul edebilmeli ve yön değiştirebilmelidir. İkinci koşul, yerel halkın karar süreçlerinde gerçek söz hakkına sahip olmasıdır. Katılım yalnızca toplantı düzenlemek değildir, planın hedeflerini ve araçlarını değiştirebilecek etkili bir itiraz imkanıdır. Üçüncüsü, tek bir düzen yerine çoğul çözümlere alan açmaktır. Aynı tarım modelini, konut tipini veya kamu hizmeti biçimini her yere zorla uygulamak, farklı şartlarda aynı hatayı büyütür. Scott'ın örnekleri, zor kullanımıyla desteklenen kapsamlı projelerin hatayı toplumun tamamına yaydığını gösterir. Günümüzde dijital kayıt sistemleri, performans göstergeleri ve algoritmik kararlar bu tartışmayı yeniden güncel kılar. Sayılar karar vermeyi kolaylaştırır fakat sayıya girmeyen bakım emeği, güven ilişkisi veya mahalli ihtiyaçlar yok olmaz. Kitabın pratik dersi şudur, ölçmek yararlıdır ama ölçümün kapsamadığı gerçekliği hesaba katacak kurumlar olmadan ölçüme göre yönetmek risklidir. Sonuç olarak, seeing like a state, kamu politikası, şehircilik, çevre çalışmaları, tarih, sosyoloji ve siyaset bilimiyle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Ayrıca kurumlarda karar alan yöneticiler, veriyle çalışan uzmanlar ve yerel düzeydeki dönüşümlerle ilgilenen yurttaşlar da kitaptan yararlanabilir. Oker, merkezi idarenin neden sınıflandırma, standart ve haritaya ihtiyaç duyduğunu kavrar. Bununla birlikte bu araçların insan hayatının tamamını temsil etmediğini de daha dikkatli biçimde görür. Bu çift yönlü bakış, kitabın en önemli düşünsel kazancıdır. Scott, devlet kapasitesini bütünüyle şeytanlaştırmaz, yerel bilgiyi de kendiliğinden adil veya doğru saymaz. Bunun yerine büyük projelerin zor kullanma, kapalı karar alma ve yerel deneyimi küçümseme ile birleştiğinde neden tehlikeli olduğunu tarihsel örneklerle açıklar. Benzer türdeki devlet ve iktidar kitaplarından ayrıldığı nokta, yalnızca ideoloji veya liderler üzerine yoğunlaşmamasıdır. Harita, soyadı, orman envanteri, kent planı ve üretim standardı gibi sıradan idari araçların, iktidarın dünyayı görme biçimini nasıl kurduğunu gösterir. Bu nedenle kitap soyut bir otoriterlik eleştirisinden daha somuttur. Okura her plan karşısında 3 soru sordurur. Ne ölçülüyor, ne dışarıda kalıyor, dışarıda kalanlar itiraz edebiliyor mu? Bu sorular hem tarihsel vakaları hem de güncel yönetim teknolojilerini değerlendirmek için kalıcı bir çerçeve sunar. Destek olmak isterseniz James T. Scott kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.